Ayrım 102.
Sayfa 206. Yayın ve sunumla ilgili etik kurallar. Başkalarının çalışmalarını isim değiştirerek ya da hak ettiği şekilde tam kaynak belirtmeden kendi adına yayınlamak bilimsel aşırma olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle bir kişinin değişik yollarla belirttiği görüşleri alıp bunları bir yayına dönüştürmek ve yazar olarak kendi adını koymak bilimsel açıdan kabul edilebilir bir davranış değildir. Görüş, fikir ya da düşüncenin asıl sahibi her kim ise o görüş, düşünce ya da fikrin getireceği kredi bilim dünyasında o kişiye gitmelidir. Bu davranış değişik düzeylerde kendini gösterebilir. Örneğin, iki meslektaş birbirinin çalışmasından haberdar ise ya da birinci kişi incelemesi ve geri bildirim vermesi amacıyla ikinci kişiye bir makale taslağını vermişse ve ikinci kişi bunu kendi adını koyarak yayınlamışsa bu bilimsel aşırmadır. Benzer şekilde bir doktora tezinin yeterlik jürisindeki bir öğretim üyesi kendisine verilen raporları doktora öğrencisinin haberi ve rızası olmadan kendi adına yayınlıyorsa ya da söz konusu materyali kendi danışmanlığını yaptığı bir öğrenciye vererek onun çalışmasına zemin oluşturuyorsa bu da bilimsel aşırmadır ve suçtur. Bilimsel yayınlarda aşırmayı önlemek için yazarların belirli konularda dikkatli olmaları önerilmektedir. Bunlar a. Başkalarının sözlü ya da yazılı ifadelerini olduğu gibi almak. B. Başka bir kişinin ifadelerini kendi sözcüklerimizle anlatmak. C. Başka birisinin fikir, görüş ya da kuramını kullanmak. D. Genel geçer olmamak koşuluyla olguları, istatistikleri ya da görsel materyalleri ödünç almak gibi konuları kapsamaktadır. Söylemek bile gereksiz. Bilimsel aşırmayla ilgili etik ilke ve kurallar yalnızca kitap, makale ve bildiri gibi yazılı belgelerle sınırlı olmayıp çizelge, grafik, ses kaydı, görüntü, fotoğraf, çizim, web materyali, bloglar gibi tüm yayın türlerini kapsamaktadır. Kitap, bilimsel bir çalışmada kaynakların nasıl gösterilmesi gerektiği konusunda dünyada yaygın olarak kullanılan Amerikan Psikoloji Derneği'nin yayını olan APA Publication Manual isimli kitaptan yararlanılabilir. Bilimsel aşırma genel olarak 3 şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar tam aşırma, bilimsel korsanlık ve kendinden aşırmadır. Söz konusu davranışların her biri tehlikeli olup bilim dünyasında kabul edilemez olarak nitelendirilmektedir. Tam aşırma olarak nitelendirilen davranışta başka birisinin yaptığı bir çalışmayı hiç değiştirmeden alıp kendi adını koyarak olduğu gibi yayınlama söz konusudur. Bunun biraz hafif hali başkasının çalışmasının bazı bölümlerini değiştirerek kendi adıyla yayınlama olarak bilinen ince aşırma davranışıdır. Her iki durumda da araştırmacı kendisinin olmayan verileri kendisine aitmiş gibi kullanmakta ama asıl yazara atıfta bulunmamaktadır. Bilimsel korsanlık, başka araştırmacıların verilerini kaynak göstermeden ya da gerekli izinlerini almadan kendi çalışmasının bir parçası olarak kullanma davranışıdır. Burada aşırma yapılan verilerin başkasına ait olması yeterlidir. Söz konusu verilerin daha önceden yayınlanmış olması ise yayınlanmamış olması arasındaki fark çok önemli değildir. Araştırmacının başkasına ait verileri kullanması durumunda o kişiye kredi vermesi gerekmektedir. Kendinden aşırma durumunda ise kasıt içeren etik dışı davranışlar ya da hatalar araştırmacının kendi yapıtlarından gerçekleşmektedir. Bu davranışında kendi içinde türleri bulunmaktadır. Yineleme, daha önce yayınlanmış bir çalışmayı başka bir yerde olduğu gibi yeniden yayınlamadır. Ancak bunun bir istisnası vardır. O da henüz yayınlanmamış olan lisansüstü tezlerdir. Çünkü tezler yayınlanmış yapı sayılmadığı için tezden yayın üretilebilir. Dilimleme, önceden yayınlanmış bir çalışmayı birden çok yayına bölerek birden çok yayın üretmedir. Burada deyim yerindeyse aynı çalışma kendi içinde parçalanarak birçok yayına dönüşmektedir. Kardeş yayın çıkarma ise daha önce yayınlanmış bazı çalışmaların küçük değişikliklerle yeni bir çalışmaymış gibi yeniden yayınlanmasıdır. Bilimsel aşırma kategorisindeki davranışların ortadan kaldırılması ya da azaltılması için uyulması gereken bazı ilke ve kurallar aşağıda açıklanmıştır. Bunlara uyma konusunda gösterilecek özen söz konusu davranışların yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırabilir. Bilimsel aşırma davranışı değişik düzeylerde ortaya çıkar ama her türlüsü suçtur. Başkalarının söylem, görüş, veri, yorum, değerlendirme, öneri, yayın, çizim ve uygulamalarından yararlanırken kaynaklar açıkça belirtilmelidir. Eğer gerekliyse izin alınarak yararlanma yoluna gidilmelidir. Yararlanmalarda yazar gerekli gördüğü bilgileri kendi ifadeleriyle belirtmeleri basitçe birkaç sözcüğü değiştirerek başkalarının fikirlerini kendisine aitmiş gibi göstermekten kaçınmalı, her türlü yararlanma durumunda ilgili kaynağı belirtmelidir. Başkalarından yararlanırken olduğu gibi alıntı yapılıyorsa mutlaka kaynak bilgilerinin yanı sıra sayfa numarası da verilmelidir. 3 satırı ya da 40 sözcüğü geçmeyen alıntılar paragrafta tırnak işaretleri içinde verilebilir. Ancak bundan uzun alıntılarda ayrı ve farklı yazılmış bir alıntı paragrafı kullanılmalıdır. Yapılan alıntı doğrudan ya da olduğu gibi bir alıntı değilse, ilgili fikirden söz ettikten sonra kaynak bilgilerini verirken sayfa numarasını göstermek zorunlu değildir. Ancak dolaylı alıntılarda sayfa numarası verilmesinde bir sakınca yoktur. Bir kaynaktaki çizelge ya da şekli olduğu gibi kullanan bir araştırmacı, ilgili çizelge ya da şeklin altında özgün kaynağı açıkça belirtmelidir. Uyarlama yapılması durumunda özgün kaynak yine verilmeli ama uyarlama yapıldığı belirtilmelidir. Ancak yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Kaydı bulunan çizelge ve şekiller için kaynağı belirtmek yeterli olmayıp telif haklarını elinde tutan kişi ya da kuruluştan yazılı izin alınmalıdır. Genel geçer fikirler, yaygın olarak dile getirilen görüşler ya da anonimleşmiş söylemler için kaynak göstermeye gerek yoktur. Ancak özgün ve sahibi belli görüşleri anonim olarak göstermekten de kaçınılmalıdır. Araştırmacının bu konuda bir kuşkusu varsa alan yazında kapsamlı bir arama yaparak özgür fikirlerin sahiplerini bulmalı ve bildirmelidir. Yanlış ya da ilgisiz kaynak göstermekten kaçınılmalıdır. Bunun için araştırmacı kaynak göstereceği yapıtı mutlaka bulup okumalıdır. Yalnızca özetlerle yetinmek ya da başkalarının kaynak göstermesine güvenmek hem yeterli değildir hem de tehlikeli olabilir. Demek oluyor ki araştırmacı kendisine ait olmayan ama özgün nitelik taşıyan her türlü bilgiyi kullanırken kaynak göstermek zorundadır. Başkasından çalmaya dayalı bilimsel aşırma davranışı hem yasa dışıdır hem suçtur hem de cezalandırılması gerekir. Aşırma kısmen bile yapılsa başkalarının emeğini ve ürettiği değeri çalmaya dayandığı için araştırmanın dürüstlüğünü ve güvenilirliğini zedeler. Bu nedenle etik dışı davranışların belki de en ağırı bilimsel aşırma olarak nitelendirilebilir. Sıra sizde 5. Bir araştırmacının kendi çalışmalarından kaynak göstermeden yararlanması neden etik ihlali sayılmaktadır? Bu konuda özel bir durumdan söz etmek yerinde olacaktır. Bazı araştırmacılar yaptıkları bir çalışmanın raporunu yayınlamak üzere birden çok bilimsel dergiye göndermekte, bazen her ikisi de kabul edilerek yayınlanmaktadır. Genel ilke olarak yazarlar bir çalışmayı herhangi bir dergiye yayın için göndermişlerse o dergideki süreç tamamlanıncaya kadar başka bir yere göndermeleri doğru değildir. Aynı yazıyı aynı anda iki yere göndermek araştırma ve yayın etiğiyle uyuşmaz. Bunun yaratacağı uluslararası telif hakları sorunu bir yana, bilim dünyasındaki yayın olanaklarının verimli kullanılmaması gibi bir boyutu da vardır. Mali desteğin kaynağı ile ilgili etik kurallar. Bir araştırma belirli bir kurum ya da kişi tarafından mali olarak desteklenmişse, araştırma raporunda mali desteğin kaynağı mutlaka belirtilmelidir. Bazen mali destek sağlayan kurum sayısı birden çok olabilir. Bu durumda destek veren kurumların tümü eksiksiz olarak belirtilmelidir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Fakat en önemli nedeni araştırma sonuçlarının yorumlanmasında bazen mali desteğin nereden geldiğinin önem taşımasıdır. Örneğin düzenli dondurma yemenin her gün süt içmeye oranla insan sağlığı üzerinde daha olumlu etkilerinin olduğu bulgusunu rapor eden bir araştırmanın mali destek kaynağı dondurma firmaları ise bu araştırmaya bakış açısı kaynağın kim olduğu gerçeğinden etkilenebilir. Bazı durumlarda mali destek sağlayan kaynaklar isimlerinin belirtilmesini istemeyebilir. Bunu belki çok istisnai durumlarda kabul edilebilir bir yanı olabilir. Ancak genel kural olarak araştırmaya mali destek sağlayan kurumun gizli tutulması etik sınırlar içinde görülmemektedir. Bu nedenle araştırmacılar kaynağı belli olmayan ya da gizli tutulan parasal desteği kullanmaktan kaçınmalı, kullanıyorlarsa da mutlaka kaynağın adını belirtmelidirler. Araştırmalara mali destek sağlayan birçok kurum fon sağlama koşulları içinde zaten kendi isimlerini belirtilmesini zorunlu olarak koymaktadırlar. Örneğin herhangi bir üniversitenin bilimsel araştırma programı kapsamında yapılmış bir araştırmaya dayalı yayın yapılıyorsa o yayında ilgili üniversitenin adı geçmek zorundadır. Benzer durum TÜBİTAK gibi kurumlar için de geçerlidir. Genel kural olarak araştırmaya mali kaynak sağlayan kurumun adı gizli tutulmamalı ya da belirtmekten kaçınılmamalıdır. Buna karşılık sağlanan mali desteğin miktarını belirtmek doğru olmayabilir. İlke olarak araştırmaya mali destek veren kaynağın o araştırmadan üretilen tüm yayınlarda belirtilmesi gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki, eğer yapılan kapsamlı bir araştırmadan birden çok yayın üretiliyorsa her yayında mali desteğin kaynağı belirtilmelidir. Sonuçta aynı mali destekle yapılmış araştırmanın parçaları yayınlanmaktadır. Kaldı ki mali destek sağlayan kaynağa haksızlık etmemek bakımından da buna özen gösterilmesi doğru olacaktır.